Ayrım 7, sayfa 46. Kişiler. Paralel eyleme karışan insanlar en ince çizgilerine kadar işlenmişlerdir. Yaşlı kot, Lainsdorf, dar görüşlülükten ve hoşgörüden, soyluluktan ve saflıktan, dünya deneyimlerinden ve dünyadan habersizlikten oluşma karışımıyla Avusturyalı aristokrat tipinin ta kendisidir. Umursamaz bir izleyici olmakla kalmayıp, gelişmeye yukarıdan yardım elini uzatmak yolundaki etik görev yaşamına egemendi. Halkın iyi olduğundan emindi. Yalnızca kabarık sayıda memur, görevli ve hizmetli değil, fakat ekonomik varlıkları açısından daha sayısız insan da kendisinden bağımlı olduklarından, sevimli ve alacalı bir kalabalık halinde, bir opera korosu gibi kulislerden fışkırdığı pazar ve tatil günlerinin dışında, halkı başka türlü tanıdığı hiç olmamıştı. Bundan ötürü Kont, bu tasarıma uymayan her şeyin nedenini kışkırtıcı unsurlarda arıyordu. Yoksullara yardım etmenin bir şövalyelik görevi olduğu ve hakiki bir yüksek soylu için bir burjuva fabrikatörü ile bu fabrikatörün işçisi arasında aslında büyük bir fark bulunamayacağı açıktır. Aslında içimizin derinliklerinde hepimiz birer sosyalitiz söylemi, Kont'un çok sevdiği bir söylemdi ve yaklaşık olarak öbür dünyada toplumsal ayrımların bulunmadığından daha eksik ya da daha fazla bir şey ifade etmiyordu. Her insanın derdi hep devlette resmi bir görevi vardır. İşçi, prens, zanaatkar. Bunların hepsi birer memurdur. Ya da feodal yapıdaki tarih felsefesini açıklama biçimi. Biliyor musunuz? Yüksek soylular sınıfının son 100 yıldır özel öğretmenleri açısından şansı pek yaver gitmedi. Eskiden bu öğretmenler daha sonra büyük bir bölümü ansiklopedilere girmiş olan kişilerdi. Ve bu öğretmenler beraberlerinde müzik ve resim öğretmenlerini de getirmişler. Onlar da şükran borçlarını ödemek için bugün eski kültürümüz diye adlandırılan şeyleri yaratmışlardı. Ama yeni ve genel okullar açıldıktan ve özür dileyerek söylüyorum, benim çevremden gelen insanlar da doktor unvanını almaya başladıklarından bu yana özel öğretmenler kötüleşti. Veya bir hesaplaşmaya giriştiğinde, yani demek istiyorum ki bir şeyler olmalı, bunu yaşadığımız zaman talep ediyor. Bu duygu bugün yalnızca politik insanlarda değil, herkeste var. Zamanın kendisi beraberinde geçici düzenlemeler getiriyor ve buna kimse sürekli olarak dayanamaz. Savunma Bakanlığı'nca kendisine paralel eylemi izleme görevi verilen ve görevini düşüncelerin kaosundan, sivil ruhun taşkınlıklarından zorla herhangi bir düzen çıkartmaya çabalayacak kadar ciddiye alan General Sturm von Bordwehr ise çok esrarengiz bir tiptir. İdeolojiler kargaşasından ötürü kafası karışınca 20. yüzyıla ait bir temel düşünceler tapu sicili düzenlemeye koyulur ve bunu eski teğmeni Ulrich'e gururla gösterir. Bizim için ne derlerse desinler, asker olarak düzenin ne demek olduğunu hep iyi bildik. Bak, burada senin kuzeninin, Diotima, toplantılarına katılanlardan öğrendiğim temel düşüncelerin bir dökümü var. Gördüğün gibi insanlarla teke tek konuştuğunda herkes bir başka şeyi önemli sayıyor. Biz daha sonra bunu genişlettik ve şimdi listede son 25 yılda bizi etkilemiş olan düşüncelerin ve onların sahiplerinin adları var. Bunu bu kadar kısa bir sürede tamamlayabilmek için bir yüzbaşı, iki teğmen ve 5 astsubay çalıştırmak zorunda kaldım. Düzenli bir insan olan general ayrıca modern düşüncelere ait bir harekat planı yapmaya çalışmıştır ve üzüntüyle şöyle der. Ama herhalde anlamışsındır. Bugün savaş alanındaki düşünce gruplarından birine baktığında, bu grubun savaşçı ve düşünce malzemesi ikmalini yalnızca kendi depolarından değil, fakat düşmanın depolarından da yapmakta olduğunu görüyorsun. Cephesini sürekli olarak değiştirdiğini ve hiçbir gerekçeye dayanmadan ansızın cepheyi ters çevirip kendi menziliyle savaştığını görüyorsun. Bir başka yerde düşüncelerin sürekli yer değiştirdiklerini, böylece bazen şu, bazen de bu cephede ortaya çıktıklarını görüyorsun. Özetle, insan ne doğru dürüst bir menzil hattı, ne bir sınır çizgisi, ne de başka bir şey oluşturabiliyor. Ve bütün bunlar özür dileyerek söylüyorum. Öte yandan söylediğime hiç inanmak da istemiyorum. Bizde üstlerin domuz ağrı diye adlandıracakları şey. Sen düşünmeyi çok ciddiye alıyorsun karşılığını verir kuşkucu Ulrich. Fakat general vazgeçmez. Kitaplıkları araştırmaya başlar. Nihayet vardığı sonuç, sivil ruhun uçsuz bucaksız iş bölümü, uzmanlaşma eğilimi, bulanıklığı içerisinde yüzyılın birbirine karışan izmlerinin ortasında artık kimsenin neyin ne olduğunu bilmediği, kendisinin de Babil tımarhanesine dönmüş bir dünyada yaşadığıdır. General, teslimiyetçi bir tutuma girer. Düzen, bir ölçüde çelişkili bir kavram. Her dürüst insan iç ve dış düzen peşinde ama öte yandan düzenin fazlasına da dayanılamıyor. Hatta eksiksiz bir düzen belki de bütün ilerlemelerin ve mutlulukların yıkımı olurdu. Bu nedenle general topçu sınıfını ve donanmayı savaş düzenine geçirmeyi daha da önemli sayar. Çünkü o düzende insan en azından elinde neyin bulunduğunu bilmektedir. Generalin tersine Lloyd Bankası'nın müdürü Fischel'e göre dünyada her şey son derece yolunda gitmektedir. Fischel, insan yaşamını akılcı bir temele oturmuş olarak kavramayı severdi. İnsanın varoluşunun tinsel karlılığına inanır ve kafasında bu karlılığı büyük bir bankanın çok iyi kurulmuş düzeni doğrultusunda canlandırırdı. Ve her gün gazetelerde yeni ilerlemeler üzerine okuduklarını keyifle izlerdi. Olan bitenler arasındaki bağlantıların giderek saydamlıktan uzaklaşması onu tedirgin etmezdi. Olup bitenlerin bugünkü kargaşası karşısında insan yalnızca tek bir alanı bilebilirdi. Ve Fischel için bu alan rehin işlemlerinin ve menkul değerlerin alanıydı. Fischel, kendisiyle ve dünyayla barışık, liberal burjuva tipidir. Ama kızı Gerda'nın liberalizmden nefret eden, aklı ve ilerlemeyi alaya alan ve bir Hristiyan Germen dünya görüşünün geniz yakıcı dumanlarını yayan gençlerden oluşma bir çevrede bulunmasını da elbet ancak kaygıyla izleyebilir. Modern tekelci kapitalizmin yüksek düzeydeki temsilcisi Arnheim, benimsediği akıl dışılık felsefesiyle, sezgiciliğiyle, bütün büyük girişimleri mistik biçimde perdelemeden yana tutumuyla, henüz liberalizmden beslenmeye çalışan bir burjuva sınıfının temsilcisinden çok farklıdır. Bu tipin örneği Walter Rathenau'ydu. Musil, kendisini Alman ulusunun yazarı olarak hissetmesine karşın bu tipi Avusturyalı'nın Alman emperyalizmine ve bu emperyalizmin tinsel alandaki yansımalarına karşı beslediği derin hoşnutsuzlukla resmetmiştir. Musil, bu iktidarın koruması altındaki içsellikten, piyasayı kastederken ruhtan söz etmekten, konu petrol ve kömürken Goethe'ye ve Hölderlin'e atıfta bulunmasından nefret ediyordu. Ulrich'in Arnheim karşısındaki tutumu Musil'in tutumudur. Ulrich onun kişiliğinde nefret ettiği bir tinsel gelişimin koşulların elverişliliğiyle semirmiş, örnek bir somutlaşmasını görmekteydi. Çünkü bu ünlü yazar, insanoğlunun suretini artık derelerin yüzeyinde değil, fakat kendi zekasının keskin kırılmalarında aradığından bu yana içine düştüğü tartışmalı durumu kavrayabilecek kadar akıllıydı. Ama bu aynı zamanda yazar olan Demir Kralı, bu konuda suçu zekanın eksikliklerine değil, ortaya çıkışını atıyordu. Kömür fiyatlarıyla ruh arasındaki bu birleşmede hileli bir yan vardı. Arnheim, ruhtan söz ettiğinde buna kendisinin de inanıp inanmadığı ve bir ruha sahip olmaya da hisse senetlerine sahip olmakla aynı gerçekliği atif edip atfetmediği tartışmalı ve belirsizdi. Nihayet sorumluluğun bilincinde olan bir adam da derdi Arnheim kendi kendine inançla. Ruh armağan etmeye kalkıştığında asla sermaye değil fakat yalnızca faizleri feda etmelidir. Musil bu Arnheim'ı altından melek kanatları olan tüccar diye adlandırır ve Materlink'in ve Bergson'un felsefelerinin gömür fiyatlarıyla kartelleşme politikasından kaynaklanan sorunlara uygulanış biçimiyle alay eder. Kirli işleri onun için başkaları gördüklerinden bu büyük kapitalist ruhla ilgilenme lüksüne sahiptir ve bu dolaylılığın yararı konusunda Ulrich'e şöyle der. Bir ustalık düzeyinde geliştirilmiş olan bu dolaylılık sayesinde günümüzde hem bireyin hem de bütün bir toplumun temiz vicdanı güvence altına alınabiliyor. İnsanın bastığı düğme hep bembeyaz ve güzel. Ve hattın öte yanında olup bitenler, kendileri için düğmeye basmayan başka insanları ilgilendiriyor. Bunu iğrenç mi buluyorsunuz? Böylece binlerce insanı ölmeye ya da sefalete sürüklüyoruz. Dağlar gibi acıları hareket ettiriyoruz. Fakat bu arada bir şeyler de yapmış oluyoruz. Ve Ulrich şöyle düşünür. Ahlak bilincinin Arnheim'ın sözünü ettiği parçalanışı, bir başka deyişle bugünkü yaşamın bu en korkunç olgusu aslında hep vardı. Ama o dehşet verici vicdan temizliğine ilk kez genel iş bölümünün bir sonucu olarak ulaşabildi. Arnheim, Diotima'nın kişiliğinde ruhsal düzleme taşınan, bu nedenle de hiçbir yükümlülük altına sokmayan bir aşk ilişkisi için ideal olan tarafı bulur. Diotima'nın kişiliğinde yalnızca kitaplarını okumuş olmakla kalmayan, ayrıca hafiften balık etindeki antik görünümüyle kendisinin klasik çizgiler çok katı kaçmasın diye biraz daha etli butlu olan Helenist güzellik idealine de uyan bir kadına rastlamaktan büyük zevk almıştır. Küçük burjuva ortamından büyük dünyaya yükselmiş olan Diotima, o parfümler içerisinde ve hiçbir şeyden habersiz, çürümekte olan bir toplumun üzerinden kayıp giden, rahatlatıcı yağ tabakalarıyla sarılı, yumuşak hatlı uçuk idealizmin tam bir somutlaşmasıdır. Bu, soylu bir idealizmdi. İnce bir yücelmişlikti, der Musil. İşlevsel değildi bu idealizm. Çünkü işlevselliğin hep el işçiliğini çağrıştıran bir yanı vardı ve el işçiliği her zaman temiz olmaktan uzaktı. Bu idealizm daha çok çiçeklerden başka modelleri kendileri için uykusuz bulan Kran Düşeslerin resim yapma biçimlerini çağrıştırıyordu ve kültür kavramı bu idealizm için son derece belirleyiciydi. Bu idealizm kendisini kültürle dolu olarak duyumsamaktaydı. Doyumsuz ve ancak yarım yamalak sezilebilmiş bir yaşam zenginliğine susamış Diotima, insanın birbirinden çok farklı etkinliklerini kapsaması öngörülen ve hiçbir zaman var olmayan bir insani bütünlüğü varmış gibi gösterme gereksinimini duyuyordu. Bu yanılsamayı Diotima, kültür diye ve genellikle özel bir ekleme yaparak eski Avusturya kültürü diye adlandırmaktaydı. Diotima'nın iç dünyasında kendini gösterişli işgüzarlıkla ve duygusal boşalımlarla sürekli yatıştıran, bulanık, ciddiyetten uzak, yaşamdaki büyük hedeflerin ve görevlerin yitirilmiş olduğuna ilişkin bir duygu vardır. Ulrich'in gençlik arkadaşıyla evlenmiş olan ve doyumsuzluğunu deliliğe kadar vardıran küçük Clarice'de bu duygu çok daha belirgin ve ciddidir. Clarice, eğer sıradan bir yaşama sürgün edilmiş düşünen bilincin kanatlara sahip olma tutkusu böyle adlandırılabilirse, yükselme tutkusuyla yanıp tutuşmaktadır. Makart resimlerinin ve kasvetli bir şehvetin oluşturduğu bir ortamdan gelen Clarice, anne ve babasının inançlarına ve başkaca budalılıklarına çok uzaktan da olsa gösterişli karı koca yatacak. Çok uzaktan da olsa gösterişli karı koca yataklarını ve Türk halılarını anımsatan bütün duygulardan nefret eden sert bir bedenin tazeliğiyle karşı çıkmaktaydı. Bu frijit kadın kocasını büyük edimlere koşturan kırbaç olmak ister. Ama kocası yeteneğini boşa harcar, edilginliğin ve Wagner müziğinin içine batar, bilgili ve üretkenlikten uzak dar görüşlü bir küçük burjuva olup çıkar. Clarice'in yaşamı içerikten yoksun kalır. Müzikle ya da resimle uğraşıyorum. Ama bütün bunlar sanki duvardaki bir deliğin önüne bir paravana koyuyormuşum gibi. Eskiden çevrede dolaşmaya çıktığında çoğu kez şöyle düşünmüştür. Şimdi sola saparsam Tanrı, sağa saparsam şeytan gelecek. Oysa şimdi şöyle yakınmaktadır. Ne Tanrı geliyor ne de şeytan. Yıllardır böyle dolanıp duruyorum. Clarice'de zamanın hastalığı, yani burjuvanın kararsız dünyasından bir çıkış yapmaya, evet ya da hayır, Tanrı ya da şeytan tarzında uç noktada bir kararı zorlamaya yönelik özlem vardır. Yaşamın zevkler okyanusundan yalnızca bir tutam cinsellik zevki alan bu yaşam, korkunç bir şey der. İnsan dünyada belli bir amaçla bulunmalı. Herhangi bir işe yaramalı. Aksi takdirde her şey korkunç bir kargaşa olarak kalıyor. Hedeften ve biçimden yoksun olan varoluşunun asalak yanını böylece algılayan Clarice, anlamlı bir eyleme giden yolu bulamaz. Ve bundan ötürü de şu vahşice soruyu sorar. Acaba düzen parçalanmayı mı gerektiriyor? Sonunda parçalanan yalnızca kendi içindeki düzenden geriye kalandır ve Clarice'in Nietzsche'den arkadaşı Meingast'ın anti-hümanist felsefesinden, yozlaşmanın bütün zehirlerinden beslenen ruhu çılgınlığın uçurumuna yuvarlanır. Deliliğe giderek daha çok saplanma, bir ruhun çökmekte olan bir dünyadaki çöküşü, Musil tarafından düşünülebilecek en büyük ustalıkla her evresinde inandırıcı biçimde sergilenir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Lloyd, L-L-O-Y-D. Fischel, F-I-S-C-H-E-L. Voltaire, Rateau. W-A-L-T-E-R, R-A-T-H-E-N-A-U. Hölderlin, H-O-H-Ö-L-D-E-R-L-I-N. Materling. M-A-E-T-E-R-L-I-N-C-K. Bergson, B-E-R-G-S-O-N. Wagner, W-A-G-N-E-R. Meingast, M-E-I-N-G-A-S-T.